Ayrım 2, sayfa 19. 8. Osmanlı tarihini yazanlarla Cumhuriyet dönemi tarihini yazanlar aynı kumaştandılar. Her iki tarih de içeriden yazılmış tarihtir. Her ikisi de resmi tarihtir. Her ikisinin de temel kaygısı devleti kutsamaktır. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi? Böyle bir soru sormak ve bu soruya cevap aramak vaktini boşa harcamaktır. Bu kitabı yazmak üzere tarih okumalarına başladıktan bir süre sonra belirli aralıklarla kafama insanlar tarihle neden ilgilenirler sorusu takılıyordu. Belirli bir eşikten sonra bu soruya iyi kötü bir cevap vermeliydim. İnsanlar tarihten ders çıkarmak için tarihle ilgilenirler şeklindeki yaygın ama anlamsız genel kabul bir yana bırakılırsa gerçekten insanlar hangi saiklerle tarihle ilgileniyorlardı? Bu sorunun akla uygun bir cevabı insanlar kendi geçmişlerine ait oldukları toplumun ve başka toplumların üzerinde yaşadıkları doğanın geçmişini velhasıl varoluşun gizemini, yaşamın sırrını çözmek için nereden gelip nereye gittiklerini merak ettikleri için tarihle ilgileniyorlar şeklinde olabilirdi. Elbette bu son derece masum bir şeydir, tecessüs sahibi insanoğlu için gereklidir ve insan olmanın da bir gereğidir. Üstelik insanların geçmişin dünyasında seyahat etmesi de zevkli bir şey olmalıdır. Tarih okumalarım ilerledikçe tarihle asıl ilgilenmenin farklı nedenlere dayandığı sonucuna vardım. Üstelik bu masum bir şey de değildi. Birileri tarihi tahrif edip egemenlik sisteminin ömrünü uzatmak için tarihle ilgileniyordu ve tarihle asıl ilgilenenler de onlardı. Gerçekten tarihsel bellek önemli bir ideolojik mücadele alanıdır. Eğer bir toplumun bugününe egemen olmak istiyorsanız, onun dününe egemen olmanız gerekir. Bunun için de tarihi tahrif etmek esastır. Bu geçmiş dönemin toplumuna bugünün egemenlerinin biçtiği elbiseyi giydirmek, yaşanmış olayları bugünün ihtiyaçları doğrultusunda yorumlamak demektir. Bu durumda tarih sadece tahrif edilen bir şey değil, aynı zamanda bir fabrikasyondur. İngiliz tarihçisi Eric Hobsbawm, nasıl haşhaş eroin müptelalığının ham maddesi ise tarih de milliyetçi, etnik ya da fundamentalist ideolojilerin asli ögelerinden birisi, belki de asli ögesidir. Eğer amaca uygun bir geçmiş yoksa her zaman için yeniden icat edilebilir. Geçmiş meşrulaştırılıyor. Geçmiş övünülecek fazla bir şeye sahip olmayan şimdiki zamana daha şerefli bir arka plan sunar derken tam da bunu ifade ediyor. Dipnot: Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine Bilim ve Sanat Yayınları 1999, sayfa 9. Bu gerektiğinde ısmarlama bir tarih imal etmektir. Egemen sınıf kendi sınıfsal çıkarlarına uygun bir tarih versiyonu imal etmeye giriştiği anda tarihin tahrifatı da başlıyor. Osmanlı hanedanı kendi ihtiyacına uygun bir tarih versiyonu oluşturdu. Daha sonra Cumhuriyet yönetimi aynı şeyi yaptı. Her ikisi de tarihsel belleğin önemli bir egemenlik alanı olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bunun bireysel plandaki bir örneğini 1980-12 Eylül sonrası Türkiye'sinde görmek mümkündü. Yeniden kompradorlaşma programını sağladığı imkanlarla devlet ihaleleri, hayali ihracat, devlet teşvikleri, vergi iadeleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, bankerlik adı altında dolandırıcılık, kara para aklama, kumar ve benzeri şeyler, hızla zenginleşen görgüsüz iş bitiriciler, müzayedelerden Osmanlı paşalarının yağlı boya portrelerini satın alıp evlerinin görgüsüzce döşenmiş salonlarına asıyorlardı. Elbette bunu resim sanatına olan derin ilgilerinin bir gereği olarak yapmıyorlardı. Böylelikle kendilerine yeni bir geçmiş vehmediyorlar, sahip olduklarının sadece maddi zenginlikten ibaret olmadığını dosta düşmana kanıtlamak istiyorlardı. Egemen sınıflar kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir tarih versiyonu oluşturuyorlar ve bunu topluma empoze ediyorlar. Söz konusu dayatma ve kabullendirme işinde de devlet bilginleri, devlet aydınları, gerçek misyonları devleti kutsamak olan ama bunu tarafsız bilim adı altında sunan akademinin çok ünvanlı memurları önemli roller üstleniyorlar. O halde tarihle ilgilenmenin üçüncü bir yolu daha olmalıydı. Gerçekten tarihle ilgilenmenin üçüncü bir nedeni de tahrif edilmiş olan tarihi olabildiğince tahrifatın tahribatından kurtarmak olabilir. Sosyal bilimlerin niteliğinden ötürü bu tür bir çaba sonucu üretilen yeni ya da başka tarih, daha önce tahrif edilmiş tarihin yerini alamaz. Ancak onunla yan yana var olabilir. Sosyal bilimlerde, doğa bilimlerinde olduğu gibi ortaya çıkan yeni paradigmanın bütünüyle eskinin yerini alması zordur. Ancak çok uzun bir zaman kesitinde yeni paradigmanın kesin üstünlüğü söz konusu olabilir. Eğer tarih egemen sınıflar tarafından egemenlik amaçları doğrultusunda tahrif edilip egemenliğin hizmetinde kullanılıyorsa bu oyunu bozmak için de tarihle ilgilenmek neden mümkün olmasın? 9. Batı emperyalizminin etki alanına daha fazla girip yarı sömürgeleşen imparatorluğu, ne Tanzimatçıların Osmanlı milleti İttihad-ı Anasır, ne diğerlerinin İslam Birliği, Tevhid-i İslam, ne de Turancıların Türk-İslam alemini bir bayrak altında toplama, Tevhid-i Etrak projesiyle, yani Panturanizm, yaşatmak mümkün değildi. İmparatorluğun iyice budanarak 1870-1920 aralığında imparatorluğa dahil olan toprakların %85'i, nüfusun da %75'i kaybedilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşmesi yegane mümkün seçenek olarak ortaya çıkmıştı. Aslında TC, panturanist emellerden arınmış ama İttihatçıların geliştirdiği Türk ırkçılığına dayalı bir ırkçı milliyetçilik üzerine oturmuştu. Lakin 1920'lerde batıdaki gibi ulus devlet oluşturmaya uygun bir ekonomik altyapı mevcut değildi. Bu yüzden kurulan yeni devlette siyasal kertenin belirleyiciliği etkili olmaya devam etti. Bilindiği gibi pre-kapitalist sosyal formasyonlarda belirleyici olan siyasettir. Servete ve zenginliğe giden yol siyasetten geçer. TC döneminde de siyasi kerte belirleyici olmaya devam etti. Bu bakımdan da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş bir kopuş değildi. Başka bir açıdan da modernleşme olarak sunulan esasen bir lümpen kapitalistleşmeydi. Oysa kapitalist gelişmenin lümpen tarzıyla normal veya klasik biçimi arasındaki fark önemsiz değildir. 10. Amacım bilinen anlamda bir Osmanlı tarihi yazmak değil. Zaten meslekten tarihçi de değilim. Buradaki niyetim kopuş süreklilik tartışmasına açıklık getirmektir. Bu vesileyle yenilikçilik, ilericilik, çağdaşlaşma, modernleşme ve benzeri olarak sunulanın kelimenin gerçek anlamında bir retorik olduğunu ortaya koymak, tabiri caizse baştan sona bir fabrikasyon olan resmi tarihi ve resmi ideolojiyi teşhir etmektir. Kaldı ki ben de ünlü İngiliz tarihçisi Martin Burnell gibi tarihin tarihçilere, akademik statünün gardiyanlarına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer sosyal realite bir bütünlük oluşturuyorsa onu bütün veçheleri itibariyle ve bir bütün olarak kavramak gerekir. Bu da ancak bütünsel bir bakışı içselleştirmekle mümkündür. Bilimsel disiplinler arasına duvar ören uzmanlık anlayışı beklenenin aksine realitenin anlaşılmasını zorlaştırıyor. Fakat hepsi bu kadar da değil. Bilimsel disiplinlere yönelik köklü meydan okumalar dışarıdan gelme eğilimi gösterir. Öğrencilere öğrenim alanlarını aşamalı olarak yavaş yavaş açıklanan sırlar haline tanıtmak adettendir. Böylece konularını bir bütün olarak görebildikleri zaman artık genel kabul görmüş ön yargılar ve kalıplar o kadar iliklerine işlemiştir ki temel önermeleri sorgulayabilme gücüne sahip olmaları iyice ihtimal dışı olur. Dipnot: Martin Burnell, Kara Athena, eski Yunanistan uydurmacası nasıl imal edildi? 1785-1985, çeviren Özcan Buze, kaynak yayınları 1998, sayfa 52. Herhangi bir disipline sonradan ilgi duyanların bu durumu meslekten olanlara göre her zaman bir dezavantaj değildir. Acemi, bazen perspektif avantajına, konuyu bir bütün olarak görebilme ve konu üzerinde etkisi olacak benzeşimlere dışarıdan getirme becerisine sahip olabilir. Nitekim şöyle çelişkili bir durumla karşılaşılır. Amatörler bir model ya da paradigma içinde bilimsel ilerlemeler sağlanmasına yardımcı olamazlar. Fakat model ve paradigmaları en iyi meydan okuyan kimseler de çoğunlukla onlardır. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 54. Fakat Türkiye ve onun tarihi söz konusu olduğunda sorun bu kadar masum ve sadece bilim cemaatinin mesleki yabancılaşmasıyla açıklanabilecek bir şey değildir. Bizde bilim adamları ekseri memur kafası taşıdıkları ve asıl amaçları devleti kutsamak olduğu için aralarında geçerli paradigmaya eleştirel bakabilenleri son derece sınırlıdır. Eleştirel bakıyor gibi görünenler de resmi ideolojinin yasakladığı alana, mayınlı tarlaya girmemeye azami özen gösterirler. Oysa eleştirel olmayan hiçbir zihinsel entelektüel çaba bilim tanımına dahil edilemez. Bu tür bir bilginin akademi çatısı altında ve isminin önünde çok sayıda akademik ünvan bulunan adamlar tarafından üretilmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Türkiye'de bilimsel entelektüel alanın bu ölçüde çorak oluşu eleştirel düşüncenin az gelişmişliğinin doğrudan sonucudur. Charles Victor Langlois, tarihçi için eleştirel bilincin önemini şöyle dile getirir. İnsanın içgüdüsü suyun içindeyken boğulmak için gereken her şeyi yapmaktadır. Yüzmeyi öğrenmek kendiliğinden hareketleri engelleme ve başkalarını icra etme alışkanlığını kazanmaktır. Aynı şekilde eleştiri alışkanlığı da doğal değildir. Kazanılması gerekir ve ancak tekrarlanan alıştırmalardan sonra organik hale gelebilir. Böylece tarihsel çalışma en mükemmelinden eleştirel bir çalışmadır. Eğer bu alana içgüdülere karşı savunma yöntemleri önceden geliştirilmeden girilirse burada boğulunur. Dipnot, In Ferdinand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, çeviren M.A. Kılıçbay, İmge, 1992, sayfa 28. İşte elinizdeki kitap yukarıda kısaca dile getirilen kaygıların ve entelektüel duyarlılığın bir sonucudur ve söz konusu temalar etrafında eleştirel bir alıştırmadır. Bölüm 2. Osman Bey'den Kayseri Rum Sultan II. Mehmet'e. Tanrı buyurduğu için ben çalışıp kazandığım için Türk halkı da öylece kazanmış oldu şüphesiz. Ben erkek kardeşimle beraber bu kadar önderlik edip çalışmasa ve muvaffak olmasaydım, Türk halkı ölecek idi, yok olacak idi. Orhun Kitabeleri. Herhalde bu dünyada Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi kadar yanlış anlaşılmış, tahrif edilmiş, haksızlığa uğramış, metiyeler düzülmüş, yüceltilmiş bir başka tarih yoktur. Kapitalizm yerleşip Avrupa üstünlüğü ve özgünlüğü tezinin oluşturulması ve Avrupa ırkçılığının yükselmesiyle Avrupa dışındaki uygarlıklara ve toplumlara Avrupa merkezli ırkçı bir ideolojik bakış egemen oldu. Avrupalılar kendi uygarlıklarının özgünlüğünü kanıtlama çabası içine girerek hem kendi tarihlerini hem de dünyanın geri kalanının tarihini tahrif ettiler. Yükselen yeni sınıf olan burjuvazinin ihtiyaçlarına uygun bir tarih imalatına giriştiler. Tarihi tahrif edip kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir insanlık ve uygarlık tarihi oluşturmak için de Avrupa'nın kadim uygarlıklarla şecere bağını kopardılar. Bunun için de Avrupa'nın kadim uygarlıkların mirasçısı olmadığı, onlardan iktibas yapmadığı tezini oluşturma çabası içine girdiler. Dipnot, okuyucu bu konuda Martin Burnell'ın ünlü eserine bakabilir. Kara Athena, eski Yunanistan uydurmacası nasıl imal edildi? 1785-1985. Avrupa'nın özgünlüğü, orijinalliği, üstünlüğü tezini kanıtlamanın yolu da onun kadim uygarlıkların mirasçısı olmadığı, onlardan iktibas yapmadığı, doğu tarafından kirletilmediği düşüncesinin egemen kılınmasından geçiyordu. Bu tür bir iddianın gereği olarak da tarihsel süreklilik inkar edilecekti. Avrupa medeniyetinin Asya ve Afrika uygarlıklarıyla kadim Mısır, Sudan, Fenike ve benzeri secere zinciri inkar edilince ortaya çıkan boşluğun doldurulması gerekiyordu. Ve Martin Burnell'ın yalın bir biçimde ifade ettiği gibi eski Yunanistan uydurmacası imal edilecekti. Önce eski Yunan imal edildi, sonra da Hristiyanlığın ve kadim Yunan'ın Avrupalı olduğu, üstelik yegane uygarlık olduğu, felsefenin beşiği olduğuna dair tezler geliştirildi. Elbette birinin üstünlüğünü kanıtlamak, diğerinin uygarlık yaratma konusundaki yeteneksizliğini kanıtlamayı da gerektiriyordu. O halde Avrupa dışı toplumların geriliğinin uygarlık yaratma konusundaki özürlülüğünün de kanıtlanması gerekiyordu. Bu amaçla Avrupa emperyalizmi ve sömürgeciliğini meşrulaştırmanın önemli bir aracı olan oryantalizm devreye sokuldu. Avrupa'da modern tarih yazıcılığı bir bilim dalı olarak sahneye çıktığında çoktan Avrupa merkezli ve ırkçı bir virüs tarafından zehirlenmiş bulunuyordu. Böylesi bir ortamda Batı'da Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak yazılanların gerçek Osmanlı tarihi olması mümkün değildi. Bu bakımdan Batı'da Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yazılanlar oryantalizmin, sömürgeciliğin ve emperyalizmin ihtiyaçlarına cevap veren Avrupa merkezli ırkçı bir tarih versiyonu olabilirdi. Enteresan bir şekilde Türkiye'de çağdaş tarih yazıcılığı başladığında 18. ve 19. yüzyılda Avrupa'da yapılanın bir benzeri Türkiye'de yapılıyordu. Nasıl Avrupalılar yakın tarihi ve sürekliliği reddedip secere zincirini koparma çabasına girmişler ve kadim Yunan'ın mirasçısı, dolayısıyla saf Avrupalı oldukları tezini oluşturmaya yönelmişlerse, Türkiye'de de yakın tarihi ve süreklilik bağı reddedilip Orta Asya'nın mirasçısı olunduğu tezi yeni resmi tarih anlayışının merkezine yerleştirilmişti. Fakat bu tür zorlamalara rağmen bu konuda ikircikli tavır da devam etti. Bir taraftan Türklerin büyük imparatorluklar kurduğuyla övünülürken ve yakın tarihle olan secere zinciri reddedilirken, bir taraftan da Türklerin kurduğu imparatorluklardan en büyüğünün ve en uzun ömürlü olanının Osmanlı İmparatorluğu olduğu söyleniyordu. Resmi Türk tarihçiliği Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki sakat yaklaşımın sonuçlarını yaşamaktan bir türlü kurtulamadı. Kimi zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemiyle övünüldü. Yükselişin bittiği yeteneksiz padişahlar dönemi veya kadınların işe burnunu soktuğu dönem sonrası ise reddedildi. Kimi zaman da Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyu Türklere zulmettiği ileri sürüldü. Mustafa Kemal Nutuk'ta Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardır. Bu zorbalıklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdir. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor diyor. Dipnot Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt 2, sayfa 468. Eğer Mustafa Kemal'in dediği doğru ise 600 yıl Türkleri zorla hakimiyetleri altında tutan söz konusu imparatorluğun kuruluşunun 700. yılını kutlamak rahatsız edici değil miydi? Aslında Osmanlı'ya resmi bakış sadece bilimsel kriterler bakımından yetersiz değil, aynı zamanda asgari mantıki tutarlılıktan da yoksundu. Bir tarihsel sosyal olgunun, bir toplumsal formasyonun bazı yerlerini ve kimi dönemlerini inkar veya reddetmek, kimi yerlerine ve dönemlerine de sahip çıkmak, toptan inkar etmek veya yüceltmek sadece bilimsellikle değil, asgari mantıki tutarlılık ve sağduyuyla da çelişen bir şeydir. Elbette başta da söylediğimiz gibi amaç tarihi bugünün ihtiyaçlarına uydurmak ve mevcut egemenlik sisteminin hizmetine sunmak olduğunda böylesi bir manipülasyon ve tahrifat anlaşılır hale gelir. Türkiye'nin bilimsel entelektüel az gelişmişliği Osmanlı İmparatorluğu hakkında bugün de bilimsel bir yaklaşıma imkan vermiyor. 36 Osmanlı padişahının büstlerinin Topkapı Sarayı'na dikilmesi ve imparatorluğun 700. yılının resmen kutlanması, Osmanlı dönemine ilişkin sergi ve bilimsel etkinliklerin çoğalması ve benzeri şeyler söz konusu ikircikli tavrı ortadan kaldırmıyor. Hem bağnaz resmi ideolojinin varlığını savunmak hem de düne ve bugüne dair bilimsel bir bakış ortaya koyabilmek mümkün değildir. Elbette tarih bilincinden yoksun bir toplumda bu tür garabetlerin yaşanması da şaşırtıcı değildir. Modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma, civilization'a katılma, kalkınma, şimdilerde küreselleşmeye ve yeni dünya düzenine dahil olup uyum sağlama, velhasıl batı gibi olma paradigmasının iflas etmesiyle ve rejimin yeniden kompradorlaşmasıyla ortaya çıkan hayal kırıklığı, geçmişteki mutlu çağa Hülefai Raşid'in dönemine olan özlemi, bu arada Osmanlı İmparatorluğu'na ilgi ve sempatiyi arttırdı. Aslında bireyler gibi toplumlar da hayal kırıklığı dönemlerinde eskiye özlem duyarlar ve geçmişin hayal dünyasında çok gerilerde kaldığına inanmak istedikleri altın çağda kendilerine bir sığınak ararlar. Elbette Osmanlı İmparatorluğu hakkında yeterli bilgi birikimi ve bilinci mevcut olmayınca haksız suçlamalar kadar Osmanlı'ya hak etmediği meziyetleri yakıştırma gayretleri de eksik olmuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir hoşgörü toplumu olduğu, İslamiyet'te demokrasi olduğu, Osmanlı'nın bir hukuk devleti ve çoğulcu bir düzen olduğu, farklı etnik, dini, kültürel, mezhepsel ve benzeri kimliklere hoşgörüyle yaklaştığı, hepsinden de öte Osmanlı'nın layık olduğu ve benzeri gibi gerçek durumla uzaktan yakından ilgisi olmayan tevatürler, hezeyanlar ve yakıştırmalar eksik olmuyor. Osmanlı Devleti'nin hukuk devletiyle, çoğulculuk ve laiklikle hoşgörü rejimi olmakla ve benzeri şeylerle ile ilgili bir yanı yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir döneminde bugünün modern kavramlarına gönderme yapan bir rejim söz konusu olmamıştı. Olamazdı da. O dönemler bu tür kavramlara yabancıydı. Bugün de olmadığı gibi. Osmanlı Devleti'nin bir hukuk devleti vesaire olmadığı kesindi. Ama buradan hareketle bunlar Cumhuriyet döneminde oldu. Bugün de var demek de aynı şekilde gerçek dışıdır. Birinde olmayanın mutlaka diğerinde olması mı gerekiyordu? Bu tür kaba yaklaşımlar günün modern görüntülü totaliter yağma düzenini meşrulaştırmak, Osmanlı İmparatorluğu'nun eksiğini Cumhuriyet'in fazlası gibi gösterme eğiliminde olanların bir kuruntusu olmaktan öteye bir anlam ve değer taşımıyor. Aynı şekilde mevcut komprador rejimden hoşnut olmayan, geçmişte bir refah ve huzur dönemi hayal edenler de Osmanlı'da olmayanları ona yakıştırma gayreti içindedirler ki bu tür yaklaşımlar dünyayı ve toplumu anlamakla değil, anlamak istemekle ilgili hezeyanlar, kuruntulardır. Bu tür yaklaşımlar geçmişi bugünün gözüyle görme, geçmişi bugüne uydurma niyet ve arzusuyla ilgilidir. Oysa eski çağların sosyal formasyonlarında, özellikle de Osmanlı tipi formasyonlarda, geçerli olan siyaset yapma, yönetme, yönetilme tarzları, siyaset yöntem ve araçları, devlet ve toplum anlayışı ve benzerleri ile modernite sonrasının modern denilen toplumlarındaki benzer kurum, kavram ve araçlar arasındaki bir benzerlik veya özdeşlik aramak, bir şeyi olmadığı yerde aramakla ilgilidir. Zira modernite bütün sonuçlarıyla birlikte geçmişten felsefi bir kopuş demektir. Artık iktidarın kaynağı insan ve doğaüstü kutsal irade değildir. Modernite insan tarihini yapar demektir ki bu insan toplumlarının öz iradesiyle, bilinçli eylemiyle, özgür seçimiyle kendi yaşamını, toplumsal yaşamı belirleyebilir, yönünü tayin edebilir. Velhasıl insanoğlu muhtemel olan çıkış yolları arasında seçim yapabilir demektir. Başka kavramlarla ifade etmek gerekirse modernite eski çağların metafizik yabancılaşmasından kopuştur ki bu da insanlık için büyük bir ilerleme demektir. Ve insanlık ve uygarlık tarihinde önemli bir eşiğin aşıldığı anlamına gelir. Osmanlı tarihiyle ilgili bilim dışı gerçek dışı algılayış ve tahrifatın bir nedeni de Osmanlı İmparatorluğundan kopan ya da 1. emperyalistler arası savaş sonrasında imparatorluğun tasfiyesiyle oluşan yeni ulus devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi karşısındaki milliyetçi şoven yaklaşımlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi sonucu kurulan devletler dar milliyetçi şoven duygusal ve tepkisel nedenlerle Osmanlı İmparatorluğu'nu şeytanlaştırma ve onu çağdaş sömürgeci emperyalist devletlerle özdeşleştirme çabası içine girdiler. Bu tür bir yaklaşım gerçekte olmayan bir şeyi gerçekten var olanla karşılaştırmak değilse özdeşleştirmekle ilgiliydi. Oysa Osmanlı İmparatorluğu burjuva uygarlık çağının devletleriyle, imparatorluklarıyla değil, kendi döneminin ait olduğu kapitalizm öncesi çağın sosyal formasyonlarıyla, Doğu devletleriyle, feodal Batı Avrupa'yla değil, karşılaştırılabilirdi. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu asla sömürgeci, emperyalist bir imparatorluk değildi. Sömürgecilik ve emperyalizm kapitalizm çağının kavramlarıdır. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu yapısının, mantığının ve işleyişinin bir gereği olarak ne İspanyolların ve Portekizlilerin Amerika kıtasında ne de İngiliz, Fransız, Hollandalıların ve benzerlerinin Asya ve Afrika'da yaptıklarını yaptılar. Osmanlı'nın mantığı modern sömürgecilikle asla örtüşmüyordu. Bu bakımdan Orta Doğu ve Balkanlarda oluşan devletlerin resmi tarihleri ekseri Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihiyle ilgili saptırmalar ve tahrifatlarla doludur. Dünü, bugünün egemen sınıflarının ihtiyaçlarına göre yeniden yaratma çabalarının bir ürünüdür. Sonuç itibariyle tarih tahrif edilerek gerçek dışı bir Osmanlı tarihi versiyonu yaratıldı. Batılı tarihçiler çok kez imparatorluğun Avrupa ve Asya'da bağımsızlığına kavuşmuş eski tabi ulusların ulusal tarihi menkıbelerinin de etkisi altında kalmışlardır. Bunlar kendi toplumlarının bütün kusur ve eksikliklerinden dolayı çökmüş imparatorluk efendilerini kınamak eğilimi göstermişler ve Osmanlı Devleti'nin son evrelerindeki bilinen zaaflarını Osmanlı uygarlığının bütününü mahkum etmek şeklinde genelleştirmişlerdir. Dipnot Bernard Lewis Modern Türkiye'nin Doğuşu TTK 6. baskı 1996 sayfa 22. Önemli olmakla birlikte burada Osmanlı tarihinin tahrifatı sürecinde söz konusu devletlerin rolü üzerinde durulmayacak. Burjuva uygarlığının tarih sahnesine çıkmasıyla insanlık tarihi tahrif edildi ve yeni egemen sınıfların ihtiyacına cevap veren Avrupa merkezli bir tarih versiyonu oluşturuldu. Bu yeni tarih versiyonu da insanlık tarihinin iki çizgi ve beş aşamalı olduğuna dair bir tarih anlayışına dayanıyordu. Buna göre insan toplumları veya uygarlıklar silsilesi iki yol izlemişti. Birincisi Avrupa'yı kapitalizme taşıyan Musevi Hristiyan, Kadim Yunan, Rönesans Avrupa'sının Greco-Roman takip ettiği çizgiydi. Bu yaklaşıma göre Avrupa dışı uygarlıklar kapitalizme evrilme, dolayısıyla modernite yaratma yeteneğinden yoksundular. İkincisi de tüm toplumların ilkel komünizm, kölelik, feodalizm, kapitalizm ve sosyalizm olmak üzere beş aşamadan geçtikleri teziydi. Fakat tüm toplumların beş aşamadan geçtiği tezi sadece burjuva ideologlarının bir iddiası değildi. Sosyalist hareket de tüm toplumların beş aşamadan geçtiği, geçmek zorunda olduğu tezinin hararetli bir savunucusu oldu. Özellikle ikinci enternasyonel geleneği ve daha sonra Stalinizm bu tarihi evrim tezinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynadılar. Oysa ne kapitalizme geçiş Batı Avrupa'nın tekelindeydi, zira tüm toplumlar aynı istikamette bir evrim içindeydiler, ne de tüm toplumlar beş aşamadan geçmişti. Beş aşama kural değil, sadece bir istisnaydı. Genel ve hakim çizgi ilkel komünden köleci üretim tarzına geçiş değil, sınıflı toplumun ilk yaygın versiyonu olan haraççı veya haraca dayalı diyebileceğimiz tribüter üretim tarzına geçişti. Kapitalizmin hakim üretim tarzı haline gelip dünyanın henüz kapitalist aşamaya gelmemiş bölgelerini etkisi altına alarak, onları kendi mantığı ve tarihsel çıkarları doğrultusuna bilinçlendirip, biçimsizleştirmesiyle insanlık ve uygarlık tarihi de yeni egemen sınıf olan kapitalist sınıfın ihtiyacı doğrultusuna yeniden yazıldı, imal edildi. Öyleyse insanlık tarihinin yeniden yazılması gerekecek. Herhalde bunu da tahribin tarifatından şikayeti olan ve Avrupa merkezli olmayan gerçek tarihe ihtiyaç duyanlar yapacaktır.